Ayrım 21. Akılça, Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre, sayfa 161. Mathieu ile ben konuşsam, içini yapışkan, vıcık vıcık duygular doldurmuştu. Marcel'e en ufak bir sevgisi yoktu. Hatta çoğu zaman tiksiniyordu ondan. Ama acıma duygusu dayanılmayacak bir şey halinde oradaydı. Bundan kurtulabilmek için yapmayacağı yoktu. Marcel başını kaldırdı. "Buna delirdin mi?" der gibi bakıyordu. "Mathieu'yla konuşmak mı? Siz mi? Ama Daniel, ona ne söyleyeceksiniz?" "Ona, size rastladığımı söylerim." "Nerede?" "Ben kapı dışarı çıkmam. Hem diyelim ki çıktım da size rastladım. Ayaküstü bu hikayeleri size anlatabilir miyim?" "Hayır, olmaz tabii." Marcel elini onun dizine koydu. "Daniel," dedi, "rica ederim, siz bu işe karışmayın. Mathieu'ye öyle kızdım ki bunu size söylememeliydi." Daniel vazgeçmek niyetinde değildi. "Bakın Marcel, ne yapacağız biliyor musunuz? Ona gerçeği söyleyeceğiz, olduğu gibi, açıkça. Ona, biz senden bir şey gizledik, bunu affedeceksin diyeceğiz. Marcel'le biz ara sıra buluşur konuşuruz, bunu ona söylemedik deriz." Marcel, "Daniel, olmaz," diye yalvardı. "Olmaz. Ona benden söz etmenizi istemiyorum. Ondan böyle bir şey dilenir görünmektense ölmeyi tercih ederim. Bunu o istemeli." Sonra bir evli kadın özentisiyle, "Hem," dedi, "bunu ona ben kendim söylemedim diye bana kızar. Dünyada affetmez beni. Biz onunla birbirimizden hiçbir şey saklamayız." Daniel ne sersemlik diye düşündü ama canı gülmek istemiyordu. "Ben sizin hesabınıza konuşmayacağım ki," dedi. "Ona sizi gördüğümü, pek bitkin ve kederli olduğunuzu, her şeyin sandığı gibi yolunda gitmediğini söyleyeceğim. Hepsini ben düşünmüşüm gibi." Marcel inatla, "İstemiyorum," dedi. "İstemiyorum, olmaz." Daniel onun omuzlarına, boynuna aç gözlerle bakıyordu. Bu hayvanca inat onu kışkırtıyor, sinirlendiriyordu. Bu inadı kırmak, yok etmek istiyordu. Aşağılık ve karşı konulmaz bir dürtünün pençesindeydi. Bu bilincin saklı derinliklerine girmek, onu elde etmek ve onunla birlikte yerlerde sürünmek. Ama bu sadizm değildi. Daha korkak, daha kararsız, daha kaypak, şehvet gibi bir şeydi. İyilikti bu. "Ama bu gerekli Marcel. Marcel, gözlerime bakın." Onu omuzlarından yakaladı ve parmakları ılık yağın içine gömüldü. "Eğer ben konuşmazsam siz ona asla bir şey söyleyemezsiniz. Böylece her şey bitmiş olur. Onun yanı başında susarak ve ondan nefret ederek yaşamaya devam edersiniz." Marcel yanıt vermiyordu. Ama Daniel onun sönük ve kin dolu bakışlarından artık karşı koyamayacağını anladı. Hala "istemiyorum" diyordu. Daniel onu bıraktı öfkeyle. "Konuşmama izin vermezseniz sizi kesinlikle affetmem," dedi. "Çünkü böylece kendi ellerinizle yaşamınızı mahvetmiş olacaksınız." Marcel ayağının ucunu küçük alanın üzerinde dolaştırıyordu. Ona belli belirsiz havadan sudan bir şeyler söylemeli," dedi. "Yalnızca onu uyaracak, dikkatini çekecek kadar bir şey." Daniel, "tabii," dedi. "Hiç merak etme," diye düşündü. Marcel birden pişmanlık duymuş gibi, "ama olmaz," dedi. "Hadi, hadi, biraz düşünürseniz şu kararsızlıktan kurtulacaksınız. Niçin olmasın? Ama ona birbirimizi gördüğümüzü söylemek zorunda kalacaksınız." Daniel can sıkıntısıyla, "Evet, söyleyeceğim. Bunu daha önce konuşmadık mı? Ama eğer o benim tanıdığım Mathieu ise size kızmayacaktır. Kurallara uymak için biraz sinirlenecektir. Ama sonra zaten kendini suçlu hissettiği için sizi suçlayacak bir neden bulduğuna ayrıca sevinecektir. Hem ona bizim yalnızca 3-5 aydan beri görüştüğümüzü ve çok uzun aralarla buluşabildiğimizi söyleyeceğim. Aslında bunu nasıl olsa günün birinde ona söylemek zorundaydık." Evet, inanmış, rahatlamış görünmüyordu. Derin bir pişmanlıkla, "Bu bizim sırrımızdı," dedi. "Bakın Daniel, bu kendi yaşamımdı benim. Bana ait bir şey. Başka bir şeyim yok ki." Nefretle ilave etti. "Ancak ondan gizleyebildiğim şeyler tümüyle benim olabilir. Gene de deneyeceğiz, çocuğun hatırı için." Boyun eğecekti. Biraz beklemek yeterdi. Kendi ağırlığına dayanamayarak kayacak, her şeyden ve kendinden vazgeçecekti. Birkaç dakika sonra bütün varlığıyla açılacak, savunmasız ve içi dopdolu. "Nasıl isterseniz yapın, ben her şeyi size bırakıyorum," diyecekti. Marcel onu şaşırtıyordu. Bu içini kemiren yumuşak ve tatlı alevin kötülük mü yoksa sevecenlik mi olduğunu kestiremiyordu. Kötülük ve iyilik. Onun kötülüğü ve onların iyiliği aynı şeydi. Bu kadın vardı. Bu baş döndüren ve kışkırtan ortak inanç vardı. Marcel ellerini saçlarının üzerinde dolaştırdı. Pekala deneyelim dedi. Sonunda bu bir deneme olur benim için. Deneme mi? Denemek istediğiniz Matthew mu? Evet. Onun ilgisiz kalabileceğini mi düşünüyorsunuz? Sizi anlamak, size sormak için hemen size koşmayacağını mı sanıyorsunuz? Bilmiyorum. Kuru bir sesle tamamladı. Ona inanmaya, ona saygı duymaya gereksinimim var. Daniel'in kalbi hızlı hızlı atmaya başlamıştı. Ona inanmıyor musunuz? Diye sordu. İnanıyorum. Ama dün geceden beri ona olan güvenimi yitirdim. Dün gece... Hakkınız var, çok ilgisizdi. Benim için üzülmedi bile. Sonra bugünkü telefonu bana kızardı. Bana seni seviyorum demek gereğini duydu. Tam sonunda telefonu kapatırken bu vicdanının rahat olmadığını gösterir. Beni nasıl etkilediğini anlatamam size. Ya artık onu beğenmez olursam? Ama bunu düşünmek istemiyorum. Bazen ona kızıyorum ama bu kadarcığı bile bana acı geliyor. Yarın beni biraz söyletmek istese... Bir kez olsun, ne düşünüyorsun diye sorsa, sustu. Kederle başını salladı. Daniel, ben ona açarım dedi. Şimdi buradan çıkınca ona uğrar, bir pusula bırakırım, yarın buluşuruz. Sustular. Daniel yarınki konuşmayı düşünmeye başlamıştı. Sert ve şiddetli bir konuşma olacaktı. Bunu tasarlamak bile Daniel'i üzerine bulaşan duygulardan temizliyordu. Daniel dedi Marcel, sevgili Daniel. Başını kaldırdı ve Marcel'in bakışını gördü. İnsanı ezen ağır bir bakıştı bu. Teşekkür anlamına gelen, doymuşluk ifade eden bir aşk sonrası bakışı. Daniel gözlerini yumdu. Şimdi aralarında aşktan öte bir şey vardı. Marcel ona açılmış. Daniel bu benliğe girmiş, karışmış. Artık tek kişi gibiydiler. Marcel, Daniel diye tekrarladı. Daniel gözlerini açtı ve sarsılarak öksürdü. Astım başlamıştı. Genç kadının elini avucuna aldı ve nefesini tutarak uzun uzun öptü. Marcel'in başının üzerinden gelen sesi meleğim diyordu. Sanki yaşamını bu kokulu elin üzerine eğilmiş tamamlayacaktı ve Marcel saçlarını okşadı okşadı. 11. Kocaman eflatun bir çiçek göğe doğru yükseliyordu. Geceydi bu. Matthew bu gecede dolaşıyor düşünüyordu. Ben mahvolmuş bir adamım. Bu yepyeni bir fikirdi. Evirmek, çevirmek, özenle yoklamak gerekti. Matthew onu bazen yitiriyor, geride yalnızca sözcükler kalıyordu. Ama sözcüklerin de biraz karanlık bir çekiciliği yok değildi. Mahvolmuş bir adam. İnsana inanılmayacak kadar güzel felaketleri, intiharları, isyanları ve her şeyin sonu demek olan umutsuz çareleri hatırlatıyordu. Fakat figür... Çabuk geri dönüyordu. Hayır öyle değildi. Hiç değildi. Bu gürültüsüz, sıradan ve alçak gönüllü bir sefaletti. Umutsuzluk yoktu bunda. Hatta belki de rahattı. Matthew'e bir hastaya yaptıkları gibi kendisine her şey için izin verilmiş gibi geliyordu. Bana böylece kendimi yaşamaya kapıp koy vermekten başka bir iş kalmıyor diye düşündü. Ateşten harflerle Sumatra yazısını gördü. Zenci elini kasketine götürerek yanına sokulmuştu. Kapıda Matthew bir an tereddüt etti. İçeriden bir tangoyla karışık kahkaha sesleri geliyordu. Ruhu hala geceyle ve tuhaf bir tembellikle doluydu. Sonra kendiliğinden oldu. Sabahları hani kalktığımızın farkında olmadan kendimizi birden ayakta bulduğumuz gibi. Yeşil kapıyı itmiş 17 basamağa inmişti. Masa örtülerinin sağlıksız bir beyazla yer yer lekelediği kıpkırmızı ve uğultulu bir yerdi burası. İnsan kokuyordu. İçeride dolu dolu insan vardı. Kilisede sabah duasında olduğu gibi. Salonun dibinde ipek gömlekleriyle goşolar bir setin üzerinde bir şeyler çalıyorlardı. Önünde ayakta hareketsiz ve kusursuz adamlar vardı. Bekliyorlardı sanki. Dans ediyorlardı. Somurtkan ve keyifsiz, bitmeyen bir kaderin kurbanı gibiydiler. Matthew bıkkın gözlerini Boris ile Ivic'i arayarak salonda dolaştırdı. Masamı emrettiniz Monsieur? Güzel bir genç adam önünde bir kılavuz sıratışıyla eğildi. Birini arıyorum dedi Matthew. Genç adam onu tanımıştı. Siz misiniz Monsieur? Mademoiselle Lola giyiniyor. Arkadaşlarınız sol tarafta dipte. Size göstereyim. Hayır, teşekkür ederim, ben bulurum. Bu gece epey kalabalık var. Eh, fena değil, Hollandalılar. Biraz fazla gürültücü insanlar ama iyi içiyorlar. Genç adam gözden kayboldu. Dans eden çiftlerin arasında bir yol açmayı ümit etmek boşunaydı. Matthew bekledi. Tangoyu ve ayakların yerde sürüklenişini dinliyor. Bu sessiz mitingin ağır ağır yer değiştirişini seyrediyordu. Çıplak omuzlar, bir zenci başı, kolalı bir yakanın beyazlığı, nefis ve olgun kadınlar, özür diler gibi bir tavırla dans eden yaşlı erkekler. Tangonun yakıcı müziği başlarının üstünden gelip geçiyordu. Koşolar, tangoyu onlar için çalmıyordu sanki. Matthew, buraya ne halt etmeye geldim diye kendi kendine sordu. Ceketinin kolları dirsek yerlerinde parlamıştı. Pantolonunda ütü diye bir şey yoktu. İyi dans etmiyordu. Böyle bir başıboşlukla eğlenmeyi beceremezdi. Kendini tedirgin ve rahatsız hissediyordu. Montmartre'da metro otellerin bütün güler yüzlüğüne karşın rahat edilmezdi. Havada kaygılı ve huzursuz bir sertlik, bir acımasızlık vardı. Beyaz ampuller yandı. Matthew sağa sola kaçan sırtların arasından pisti geçti. Bir köşede iki masa vardı. Birinde bir kadınla bir adam oturmuş, birbirlerine bakmadan kesik kesik konuşuyorlardı. Ötekinde Boris Leviç'i gördü. Çok zarif bir ciddiyette birbirlerine doğru eğilmişlerdi, acele acele bir şeyler konuşuyorlardı. Küçük rahiplere benziyorlar, konuşan Eviç'ti. Elleriyle savruk hareketler yapıyordu. Matthew'e hatta en içten anlarda bile böylesine bir yüzde görünmemişti. Ne kadar genç ikisi de diye düşündü. Gerisin geri dönmek ve uzaklaşmak, kaçmak istiyordu ama gene de yaklaştı. Burada daha fazla yalnız kalmaya dayanamazdı. Onlara bir anahtar deliğinden bakıyormuş gibi oluyordu. Şimdi ayırdıkları o hazırlanmış, devşirilmiş yüzde bakacaklardı. Hatta tam içlerinde bile değişen bir şey olacaktı. Eviç'in yanı başındaydı ama kız onu görmüyordu. Boris'in kulağına eğilmiş bir şeyler fısıldıyordu. Şu anda biraz, çok az bir abla hali vardı. Boris de kendisine mutluluk verdiği besbelli bir lütufkar tavırla konuşuyordu. Matthew içinin biraz rahatladığını fark etti. Eviç hatta kendi kardeşiyle bile kendini tam olarak koyvermiyor, bu ablalık tavrıyla komedi oynuyor, kendini unutamıyordu bir türlü. Boris birden güldü. Sersemler dedi. Matthew elini masanın üstüne koydu. Sersemler. Bu sözlerle diyalog sona eriyordu. Bu bir romanın ya da bir piyesin son cümlesi gibiydi. Matthew Boris ile Eviç'e baktı, onları masal kahramanlarına benzetiyordu. Merhaba dedi. Boris ayağa kalkarken merhaba dedi. Matthew çabucak Eviç'e baktı. Biraz geriye çekilmişti. Renksiz ve ruhsuz gözlerini gördü. Gerçek Eviç kaybolmuştu gene. Sinirli. Neden gerçek Eviç diye düşündü. Bonjour Matthew dedi Eviç. Gülümsemedi ama şaşırmış ya da öfkelenmiş görünmüyordu. Matthew'nun varlığını çok doğal karşıladığı belliydi. Boris eliyle kalabalığı göstererek amma kalabalık dedi. Evet dedi Matthew. Buraya benim yerime oturmak ister misiniz? Hayır gerek yok. Birazdan Lola'yı oturtursunuz. Oturdu. Pist boştu. Gogoşalar tango programını bitirmiş gitmişlerdi. Zenci orkestrası, İjitoban neredeyse görünürdü. Matthew ne içiyorsunuz diye sordu. Çevresinde insanlar uğulduyordu. Eviç onu fena karşılamamıştı. İçini ıslak ıslak bir sıcaklıkla doldurmuştu. İnsanlar arasında bir insan, onlardan, içlerinden biri olmanın verdiği mutlu bir doluluk duygusunun keyfini çıkarıyordu. Eviç, vodka dedi. Ya demek artık vodkayı sevmeye başladınız. Eviç kısaca, sert de ondan dedi. Matthew haksızlık etmemek için Boris'in kadehindeki beyaz şeyi göstererek ya bu diye sordu. Boris ona keyifli ve şaşkın bir hayranlıkla bakıyordu. Matthew birden huzursuzluk duydu. Boris yapış yapış bir şey dedi. Barmenin yaptığı kokteyl. Ayıp olmasın diye mi istediniz? 3 haftadır tadına bakayım diye başımın etini yiyor. Biliyor musunuz kokteyl yapmayı da hiç beceremez. Bir zamanlar hokkabazmış, onun için şimdi barmenlik yapıyor. Hokkabazlıkla barmenliğin aynı şey olduğunu söylüyor ama yanılıyor tabii. Matthew, belki karıştırıcı iyi değil dedi. Yumurtaları kırınca adam akıllı çalkalamak ister. O halde hokkabaz değil jonglör olması gerekmiş. Ben gene de ne yapıp edip bu pis şeyi içmezdim. Ama bu gece ondan 100 kağıt borç aldım. 100 frank dedi Yiviç. Ama benim param vardı. Boris benim de dedi ama o barmen. Sonra ciddi bir sesle anlattı. Bir barmenden ara sıra borç almak iyi olur. Matthew barmene baktı. Barın arkasında üzerinde bembeyaz ceketiyle kollarını kavuşturmuş sigara içiyordu. Yorgun görünüyordu. Barmen olmayı isterdim dedi Matthew. Kim bilir ne kadar içi sıkılır insanın. Boris size pahalıya otururdu dedi. Ne var ne yok kırardınız. Bir sessizlik oldu. Boris Matthew'a bakıyordu. Yiviç Boris'e. Matthew kederle burada fazlalığım diye düşündü. Metrotel içki listesini uzattı. Dikkat etmeliydi. 500 frank da tam değildi cebinde. Bir viski dedi Matthew. Birden bütün bu cimri hesaplardan ve cüzdanındaki zayıf para tomarından nefret etti. Metrotel'e seslenerek bir dakika şampanya olsun daha iyi. Listeyi aldı baktı. Mum 300 franktı. İviç'e siz de içersiniz değil mi dedi. Hayır evet dedi. Düşünmüştü. Şampanyayı seviyorum. Bize bir mum verin. Cordon Rouge. Boris şampanya içmek istiyorum dedi. Çünkü sevmiyorum şampanyayı. Alışmak gerek halbuki. Matthew, ikiniz de antikasınız dedi. Hep sevmediğiniz şeyleri içiyorsunuz. Boris mutluydu. Matthew'un onunla böyle konuşmasına bayılırdı. Yiviç dudaklarını ısırdı. Bunlarla konuşulmaz ki diye düşündü Matthew. Birinden biri mutlaka bozulur. Orada karşısında dikkatli ve ciddi oturuyorlardı. İkisi de hayallerinde kendilerine göre bir Matthew yaratmışlardı ve ikisi de bu hayalin ona benzediğine inanıyorlardı. Ne var ki bu iki hayalin birbiriyle bağdaşmasına imkan yoktu. Sustular. Matthew bacaklarını uzattı ve zevkle gülümsedi. Trompetin sesi ekşimsi ve çığlık çığlık dalgalar halinde kulağına geliyordu. Bu seslerde bir müzik aramak aklına gelmezdi. Trompet oradaydı. O kadar gürültü ediyordu. Bu ona tüylerini ürpertecek kadar büyük bir zevk veriyordu. Evet tabii mahvolmuş bir adamı olduğunu biliyordu. Ama nihayet burada, bu masada, kendisi gibi sıfırı tüketmiş bütün bu adamların arasında bunun o kadar da önemi yoktu. Hiç de azap verici bir şey değildi. Başını çevirdi. Barmen hala rüya görüyordu. Sağda tek gözlüklü bir herif vardı. Yıkılmış, bitmiş bir yüzle tek başına oturuyordu. Daha ötede bir başka adam, o da tek başına üç boş kadeh ve bir kadın çantasının karşısındaydı. Arkadaşıyla masadaki kadın dans ediyorlardı herhalde. Daha çok rahatlamış bir hali vardı. Elini ağzına kapayarak uzun uzun esnedi, küçük gözlerini kırpıştırıyordu. Her yanda tertemiz, gülümseyen ama gözleri tükenmiş, boşalmış yüzler. Matthew birden evlerine dönmelerinin çok daha iyi olacağı halde buna bile güçleri yetmediği için orada incecik sigaralar içerek, pas kokan acayip şeyler içerek, gülümseyerek, kulakları müzikten tiksinmiş, boş gözlerle alın yazılarının döküntülerini seyrederek oturan bu adamlarla arasında tuhaf bir ortaklık, bir dayanışma olduğunu hissetti. İddiasız, orta halli ve korkak bir mutluluğun ona seslendiğini duydu. Onlar gibi olmak. Birden korktu ve yerinden sıçradı, Yiviç'e döndü. Uzak ve kinci, Yiviç gene de onun tek umuduydu. Yiviç kadehinin dibinde kalan şeffaf suya bakıyordu. Kaygılı gözlerinde kuşkuya benzer bir şeyler vardı. Boris, bir dikişte içmelisin dedi. Matthew, yok öyle yapmayın dedi. Boğazınız kavrulur sonra. Boris sert bir tavırla, vodka bir kere de içilir dedi. Yiviç kadehini aldı. Bir dikişte içip bitirmeyi yeğlerim dedi. Böylelikle çabucak bitmiş olur. Hayır içmeyin, şampanyayı bekleyin daha iyi. Yiviç sinirlenmişti. Bunu da içeceğim dedi. Eğlenmek istiyorum. Arkaya doğru yaslanarak kadehi dudaklarına götürdü. Ve içindekini olduğu gibi ağzına boşalttı. Bir sürahi doldurmuş gibiydi. Bir an öylece yutmaya cesaret edemeden durdu. Boğazında küçük ateş gölcüğüyle bekledi. Matthew onun adına azap çekiyordu. Boris yut dedi. Bunun su olduğunu düşün. En iyi yol budur. Yiviç'in boynu kabardı ve yüzünü buruşturarak kadehi masaya bıraktı. Gözlerine yaşlar hücum etmişti. Esmer kadın yanlarındaki masada birkaç saniye somurtkan hayallerinden ayrılarak Yiviç'i alaylı bir bakışla seyretti. Böh, ateş gibi. Boris, alıştırmak için sana koca bir şişe vodka alacağım dedi. Mark'la işe başlasam daha iyi olur herhalde. O vodka'dan daha sert değil mi? Bir çeşit kaygıyla devam etti. Galiba artık eğlenebileceğim. Kimse yanıt vermedi. İviç birden Matthew'a döndü. Ona ilk kez bakıyordu. Siz alkole dayanabilir misiniz? Boris, o mu dedi? Kraldır. Bir gün onun tam 7 viski içtiğini gördüm. Kant'tan bahsediyordu. Sonuna doğru ben bir şey duymaz oldum. Onun yerine ben sarhoş olmuştum. Gerçekti. Matthew içkiyle bile kendini kaybetmezdi. İçtiği müddetçe daha da sıkı sarılıyordu bir şeylere. Ama neye? Birden Gauguin'i görür gibi oldu. Boş çıplak gözleriyle solgun, iri etli bir yüz, insanlık onuruna diye düşündü. Kendini bir an koyverse, beyninde bir sıcak günün sisi gibi kopuk, başıboş uçuşan bir kara sinek ya da koca bir kara örümcek kadar iğrenç bir düşünce bulmaktan korkuyordu. Biraz utanarak, sarhoş olmaktan korkuyorum dedi. İçiyorum ama tüm gövdem sarhoşluğu itiyor, reddediyor. Boris hayranlıkla, aa dedi. Bakın bu konuda inatçısınız da ondan, katından beter hem de. İnatçı değilim, gerginim, kendimi kapıp koyvermeyi bilmiyorum. Her an bana ne oluyor diye düşünüp tartıyorum. Bu bir savunma biçimi sanırım. Sonra kendi kendine söyler gibi alayla devam etti. Ben düşünen bir kütükten başka bir şey değilim. 21. ayrımın sonu, sayfa 169.